Ayrım 7, sayfa 69. Ailemle bağlantım kopmuştu. Annemi zaten bizi bırakıp gittiğinden beri görmemiştim. Yalnız kalınca iyice alkole vuran babamın huzur evinde yaşadığını biliyordum. Ona dair bildiğim diğer şey de şirketimin her ay makul bir miktar para gönderdiğiydi. Fahişelere harcadığımın yanında devede kulaktı ama yine de insanı vicdanını dinlemek zahmetinden kurtarıyordu. Temas kurmaya çalışmaktan yıllar önce vazgeçmişti. O zamana kadarki çabaları da kayıtsızlığıma çarpıp parçalanmıştı. Zaten sanatçı olmak arzusuyla dolup taşıyorsanız muhtemelen hatırlamaya değecek bir çocukluk yaşamamışsınız demektir. Şu mağarada geçen onca yıldan sonra sanatçı falan olmadığımın farkındayım. Ama o zamanlar sorarsanız Elvis'le aramda fark olmadığını söylerdim. Bu da hayırsız evlat olmamı mazur gösteriyordu. İşte bu kadar berbat bir insandım. Ama asıl kötülüğü henüz yapmamıştım. Bunun için hayatıma sarı saçı ve komik diş telleriyle Fikriye'nin girmesi gerekecekti. Otelin penceresine bakarak geçirdiğim günün akşamı mağara küçülmüş gibiydi. Aralık bıraktığım girişten sızan ay ışığı çağrışım dolu şekiller çiziyordu. Hafızanın Pandora kutusu bir daha kapanmamak üzere açılmıştı. Durum ölüm kadar ciddiydi. İlaçlarını içtin mi? Soruyu duyunca başımı çevirdim ve ölümü Kurt Cobain'in suretiyle karşımda buldum. Son konserlerindeki gri hırka, aynı kirli kot ve spor ayakkabılar, kirli sakalıyla mahzun bir çocuk. İlaçlarım seni ilgilendirmez. Bal gibi de ilgilendirir. Sağlığım benim için çok önemli. Kusura bakma ama İstanbul Türkçesi konuşan bir Cobain pek etkileyici değil. Etkilenmeni isteyen kim? Ayrıca Çince bile konuşabilirim. Benim için fark etmez. Önemli olan ilaçları içmen ve gerekli aşkı yaşayana kadar nalları dikmemen. Bu yüzden hatırlatmayı kendime görev biliyorum. Ne de olsa birbirimize karşı sorumluyuz. Sorumluluğum falan yok benim. Hele sana karşı hiç. Yanlışım var arkadaşım, diyerek yanıma oturdu ve gayet teklifsiz bir şekilde eğilip döşemin yanındaki ilaç kutusunu karıştırmaya başladı. Desmin adını aldığım şişeyi bulunca sırıttı. Kusura bakma ama ruhum bazen ergenlerinki gibi kokuyor. O ne demek? Sözümü dinle ve şunları yut demek, lütfen. Kobe'nin gülümsemesini her zaman sevmişimdir. Yaşarken o kadar az gülümseyen bir herifti ki, gamzeleri göründüğünde mucizeyle karşılaşmış gibi olurdunuz. Bu kadar kırılgan birinin gülümsemesi kahramanlık gibiydi. Somurtarak şişeyi elinden alıp dediğini yaptım. Genzime takılır gibi oldu, öksürmeye başladığında sırtıma vurarak meseleyi halletti. İşte bu kadar. Bu geceyi de sağ salim atlattık. Senden haz etmiyorum biliyorsun değil mi? Aman ne büyük sürpriz. Bugüne kadar benden haz eden birini tanıdığımı mı sanıyorsun? Sence insanlar beni gördüklerinde koşup boynuma mı sarılıyorlar? Peki bunun bir romantik için ne kadar zor olduğunu düşündün mü hiç? Öyle olmasa da bu suretlere bürünür müydüm? Yapma, beni ağlatacaksın. Biraz ağlasam fena olmazdı aslında. En azından dirilmeye başladığını anlardık. Belki sorumluluğun da farkına varırdın. Yapman gereken, kaderinde yazılı aşkı yaşayarak dirilmendir. Ondan sonra canı alınmaya değer birine dönüşeceksin. Çaktırmamaya çalışıyordum ama bu sefer tutturmuştu. Daha önce büründükleri de önemli simalardı. Ama ne Morrison'ın ne de Dupre'nin bende özel yeri vardı. Kurt Cobain denen herifse sadece sanatıyla değil, şu hayattan basıp gitme şekliyle de insanı hasta ediyordu. Ağzından çıkan her şey gerçek gibiydi. Bu söylediklerin sana mantıklı geliyor mu dedim. Sırf kuyruğu dik tutmak için. Yapma Allah'ını seversen. Kusura bakma ama seninle konuşurken yerimizde saydığımız hissine kapılmadan edemiyorum. Sana mantıktan bahseden kim? Romantizmin mantıkla ne ilgisi var? Aşk dediğimiz siz insanları vaktiyle kovmuş olan doğadan ve doğanın en büyük gerçeği ölümden alınacak intikamdır. Yani benden. Bununsa mantıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çünkü zaten mantıktır kovulmanıza sebep. Bilinçli yaratıklara dönüşüp doğayla aranıza mesafe koyduğunuz için kıçınıza tekmeyi yediniz. Burada bütün bunların rövanşını alma şansını sunuyorum. Sense karşıma geçip ukalalık taslıyorsun. Hadi bunu yıldız olmanın kibrine verelim. Peki laflarının sıradanlığına ne diyeceğiz? O şarkı sözlerini yazan adam şimdi böyle mi konuşmalı? O şarkı sözlerinin hiçbirini hatırlamadığımı söylesem eminim beni yine ukalalıkla suçlarsın. Hayır, sersemlikle suçlarım. Hatta vicdansızlıkla bile suçlarım. Beni kabalaşmaya zorladığın için. Ölüm sustu birden. Boynunu büküp yere baktı. Birkaç dakika konuşmasını bekledikten sonra öyle sıkıldım ki sessizlikten bir şey söylemeye ihtiyacı hissettim. Kusura bakma, seni kırmak istemedim. Tamam, önemli değil. Özür dilerim, kabalık ettim. Unut gitsin. Her geçen gün biraz daha anlıyorum ki bu dünya romantiklere göre değil. Siz insanlar 1 milyon yıl yaşayacakmış gibi davranıyorsunuz. Oysa alt tarafı 70-80 senelik bir ömrünüz var. Bunu da mantıklı olmaya harcıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki hayat aslında provası olmayan bir konserdir. Her gün ilk defa duyduğun bir şarkıyı çalmaya çalışırsın. Hatalar da yaparsın. Bu yüzden ama emin ol, zerre kadar önemli değildir. Hayat bir caz şarkısı gibidir aslında. Bastığın yanlış nota bile bütün içinde anlam ifade edebilir. Bunu sen bile anlamıyorsan kim anlayacak? Caz müzisyeni değilim, biliyorsun. Alt tarafı bir pop şarkıcısıyım. Şarkılarımsa kolpa şeyler. Çoğunu şimdi ben bile hatırlamıyorum. Ama o hatırlıyor. Kim? O kadın, adaya gelen. Sen kibirli dünyadan farkında olmayabilirsin ama aşağıladığın şarkılar onun için büyük önem taşıyor. Hayatını onların üzerine kurmuş. Nereden tanıyorsun onu? O da senin gibi bir şeylerin kıyısında. Sana yaklaştıkça yeni bir ihtimalin kapısını aralıyor. Hem emin ol, şarkıların olmasa şimdiye kadar kendisini çoktan öldürmüştü. Kadın. Bir gölge vardı. Babam, aşktan ya da ölümden bahsediyorsak mümkün mertebe sade ve anlaşılır olmak lazım derdi. Çünkü bu ikisi zaten alemdeki en alengirli mevzulardır. Kendisi antolojilerde rastlanacak biri değildi. Ticaretten arta kalan zamanında gençler için macera ve aşk romanları yazardı. Oğlan bir kız için kendisini vurur, kız hasta olup yatağa düşerdi. Mesele karışık bile olsa onun diliyle su gibi akar, ateş gibi yakardı. Bense gece vakti Atilla'nın yaşadığı mağaranın önünde dikiliyorum. Denize inen yamaçta, ağaçlara gizlenmiş, ağız şaşılacak kadar küçük. Kulis kapısındaki hayran gibiyim. Sanki sırrı çözmeye değil, imza istemeye geldim. Ay ışığı mağarayı bölük pörçük aydınlatıyor. Hayat belirtisi yok. İçimden bir ses, az önce vedalaşmaya kalktığım hayatın ödeşmek için oyun oynadığını söylüyor. Yaklaşınca mağaranın ağzı büyüyor, bilinmez derinleşiyor. Hem sokulmak hem de kaçıp gitmek istiyorum. Nevrotik bir Alice gibiyim. Desmina'da her şey tamam olsun diye karşıma çıkmış tavşan. Gerçeğin babamın sevdiği gibi sade ve anlaşılır olmasını istiyorsam o karanlığa bakmam lazım. Mağaranın içi gayet sade ama pek anlaşılır değil. Tren kompartmanı genişliğinde tavanı benim bile başımı eğmemi gerektirecek kadar basık, mekanın sağında döşeye benzeyen bir şey. Karşısında ahşap kutular. Bir insan burada nasıl yaşayabilir? 15 yıl bu kadarcık yerde nasıl sığar? Yatağın yanında bulduğum pili fener yanınca karşı duvarın raf şeklinde oyulmuş olduğu ortaya çıkıyor. Çaydanlık, yarısı yenmiş bisküvi paketi ve bir deste zarf. Merakla elime alıyorum desteği ve en üstteki yazı. Paşanın mektupları. İçlerinden iki fotoğraf çıkıyor. İlki geçen yüzyıldan bir asker resmi. Sarışın ve yakışıklı bir subay. Kılıcıyla poz vermiş. Diğeri ise yakın geçmişten bir kadın. Feneri yaklaştırıp baktığımda afallıyorum. Kadın bana benziyor. Dokunma onlara. Sesi duyunca sıçrıyorum ve mektuplar elimden düşüyor, sayfalar etrafa saçılıyor. Ses şimdi daha da kabalaşacak. Ne bok yediğini sanıyorsun sen? Gölge girişi kapandığından kaçmak imkansız. Feneri yüzüne tutacak cesaretimse yok. Resmen elim titriyor. Bir saat önce intihara kalkışan ben değilmişim gibi ölüm korkusuyla boğuşuyorum. Mağara iyice kararıyor, tavan biraz daha alçalıyor. Bacaklarım beni taşımaktan aniden vazgeçince düşüyorum. Son hatırladığım fotoğraftaki kadının tebessümü. Uyandığımda güneş çoktan doğmuş ve otel odasındaki yatağımdayım. Pencere açık, perde dalgalanıyor. Bulutsuz gökyüzü, yazdan kalma gün. Rüya olmadığını kavramam için kafamdaki kızarıklığı aynada görmem gerekecek. Merdivenleri başımın dönmesine aldırmadan hızla iniyorum. Resepsiyonda kimse yok. Otelin bildiğim yerlerine bakıyor ama kimseyi bulamıyorum. Kimin beni buraya kadar taşıyıp yatırdığını bilmek istiyorum. Mağaradaki gölgenin kim olduğundan ise eminim. Bir an önce yeniden gitmem lazım. Bu kadar yaklaşmışken vazgeçmek olmaz. Ama tek başıma bulamam. Yön duygumla meşhur değilim zaten. Hele ilk defa gece gittiğim bir yolu hatırlamamı kimse benden bekleyemez. Kaçıkça düşünceler içinde Despina'yı ararken öyle oluyor. Verandadaki masalardan birine oturmuş, başımdaki şişliğe buz bastırdığım sırada dönüyor otöre. Elindeki torbayı gösteriyor. Şanslısınız, bu balıklar kadar tazesi başka yerde bulunmaz bu mevsimde. Burada oyun oynamıyoruz küçük hanım diyorum. Histerik bir sesle. Beni oraya tekrar götüreceksin. Ah şu mesele. Şansımızı biraz fazla zorlamış olacağız ama. Umurumda bile değil. Hemen oraya yeniden gideceğim. Bak, dün akşam yaptığımı bile yapmamam gerekiyordu. Aslında büyük bir hataydı, çok büyük. Hem seni hem onu tehlikeye atmış olabilirim. Bence bulduğunla yetin ve defteri kapat. Sana benden bir dost tavsiyesi. Biz seninle dost falan değiliz ama bir düşman kazanmak istiyorsan söylediklerimi yapmazsın. Vay, amma korkuttun beni. Yüzündeki alaycı ifade içimdeki köhne ateş tutuşturuyor. Bütün talihsizliklere, kaderin namertliğine rağmen bastırdığım öfke aradığı yeri bulmuş gibi. Despina'nın üstüne fışkırıyor. Melek şeklindeki alçı heykelciklerden birini kaldırıp girişteki cama fırlatıyorum. Şangırtıyla parçalara ayrılıyor. Ne yapıyorsun manyak? Sıra sol taraftaki meleğe ve cama geliyor. Onu parçaları da verandanın zeminine saçılırken yaşlı bir adam otelden koşarak çıkıp beni yakalıyor. Kolları o kadar güçlü ki ne kadar çırpınırsam kurtulamayacağım. Ne oluyor burada diye soruyor adam beni zapt etmeyi ihmal etmeden. Atilla'nın yanına gitmek istiyor baba. Bunun olamayacağını ona söylemedin mi? Kız başını eğip cam kırıklarına suçlu suçlu bakıyor. Zayıf noktasını yakaladığımı anlıyorum. Ben oraya daha önce gittim. Bunu duyunca Despina'nın yüzü sararıyor. Bu da ne demek diyor yaşlı adam. Nasıl bulmuş olabilirsin? Tesadüfen ormanda yolumu kaybetmiştim. Otele dönmeye çalışırken mağara karşıma çıktı. Adam bir bana bir de Despina'ya bakıyor. Peki camlarımızdan ne istedin be kadın? Çünkü kızınız beni oraya götürmeyi reddediyor. Ben de tek başıma tekrar bulabileceğimi sanmıyorum. Bu adam burada hadise çıkarmana değecek kadar önemli mi yani senin için? Tahmin bile edemezsiniz. Adamın güçlü kolları yavaşça gevşiyor. Kurtulur kurtulmaz Despina geldiğinde oturduğum iskemleye yeniden çöküyorum. Verdiğim zarar için özür dilerim ama insanın benim için hayat memat meselesi. Despina seni götüremez. Buna izni yok. Buna kimsenin izni yok. Neden olduğunuysa sorma. Uzun hikaye. Şahane, çünkü şu hayatta hikaye dinlemek dışında beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Eğer deliliğin bittiyse bir saat sonra arka bahçedeki kameraya gel. Derdini dinledikten sonra sana yardım edip edemeyeceğimize karar veririz. Adam Despina'ya son kez bakıp yine hızlı adımlarla içeri giriyor. Arkasından bakarken yaşına göre ne kadar dinç göründüğünü düşünmeden edemiyorum. Galiba şimdi ödeştik diyorum. Ne ödeşmesi? Sen benim mağaraya gitmemi sağladın, ben de seni ele vermedim. Bu da bir nevi ödeşme sayılır. Ödeşmemiz için hayatımı kurtarman gerek. Odana girdiğimde ne yapmaya çalıştığını unuttuğumu sanma. Ama düşman olmamızı engelledin. Bu da tabii iyi bir şey. Evet diyorum içimi çekip. Şimdi izninle, eğer bir şeylerimizi daha kırıp dökmeyi düşünmüyorsan ortalığı temizlemem lazım. Bir saat sonra arka bahçedeki kameranın altında Mihalis Bey'le sofradayız. Yanımızda boş yüzme havuzu, karşımızda adanın önceki yüzyıldan kalma evleri. Bahçenin bu kısmını ilk defa görüyorum. Adadakiler senin çocukken burada yaşadığını söylediler diyor Mihalis Bey. Galiba bugünlerde buradakiler en tanınmış sinema benim. Bunun iyi bir şey olduğunu söylemeyi çok isterdim ama ne yazık ki değil Latife. Burada herhangi bir dine mensup musun? Osmanlı'da herkes bir dine mensuptur. Ben de babam gibi Sünni Müslümanım. Dindar mısın peki? İtiraf etmem gerekirse Allah'la aramda bir soğukluk var. Bu adadaki ve sonrasındaki bazı hatıralardan kalma. Bazı hatıralar diye tekrarlıyor. O sırada Despina üzerinde portakal suyuyla dolu 3 bardak olan tepsiyle gelip oturuyor. Mihalis Bey yüzünü buruşturuyor. Kolay bir hayatın olmadı öyle mi Latife? Evet ve hatıralarıyla insanları sıkmaya meraklı biri değilim. Aslında hatıralarımızla birbirimizi sıkmaya biraz daha meraklı olsak şu dünya düzgün bir yer olabilirdi. Ne dersin Despina? Sen öyle diyorsan öyledir baba. Despina'nın bile pek çok acı ve tatlı hatırası var. Ona bu hatıraların hepsinin değerini bilmesi gerektiğini öğretmeye çalıştım. Öyle değil mi kızım? Evet baba. İpten kazıktan kurtulmuş insanlarla dolu bu adada kız çocuğu yetiştirmek ne demek hayal edebilir misin? Hayır diyorum soğukça. Edemiyorum ama eminim kolay değildir. Peki hiç merak etmiyor musun bizim bu odada ne aradığımızı? Dürüst olmak gerekirse tek merak ettiğim dün gece beni buraya kimin getirdiği. Yazık diyor Mihalis Bey. Portakal suyundan bir yudum alıp. Halbuki sana duyduğun en acayip hikayelerden birini anlatabilirdim. Lütfen beni kim taşıdı buraya kadar? Ah, bence cevabı çok iyi biliyorsun. Ayrım sonu, sayfa 79.